Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde bugün yeni bir sureye başlamış olacağız inşallah. El-Hakka suresi. İnşallah önce bugün tefsirini yapacağımız bölümü tilavet edeceğiz, okuyacağız. Daha sonra da ilahi kelamı anlamaya gayret edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم.
عزيز kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, Kalem suresinin 1. ayetinden 12. ayetine kadar kıraat etmiş olduk elhamdülillah. Bu sure, yani Hakka suresi, Mekki bir suredir. Hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayetten oluşuyor. El-Hakka ismi 1. ayette geçtiği için bu isimle anılır olmuştur suremiz. Ayrıca 12. ayette geçen uyanık, belleyici, kavrayıcı anlamında vaiye kelimesi de bu sureye isim olarak verilmiştir. Yine 32. ayetteki zincir anlamına gelen silsile suresi diye de anılır. Ancak daha çok El-Hakka suresi olarak meşhur olmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre, mushaf tertibine göre 69. suredir. Nüzul sırasına göre ise araştırmacılarımızın tespitine göre 78. suredir. Bu kısa bilgilerden sonra inşallah El-Hakka suresini anlamaya çalışalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakkatu mel-Hakka ve ma edrake mel-Hakka. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. El-Hakka. Nedir o El-Hakka? Sen onun ne olduğunu, o Hakka'nın ne olduğunu nereden bilebileceksin? Sana kim bildirebilecek böyle bir şeyi? Evet, sure böyle çok vurgulu bir tarzda başlamış oluyor. El-Hakka. Belki bu kelime, evet, Arapça bir kelime. Fakat Cenab-ı Hak farklı bir üslupla bir giriş yapıyor ve El Hakka'nın ne olduğunu, nasıl bir efendim hadise olduğunu ve bunun bir kul tarafından ihata edilebilmesinin, yani bütün mahiyetinin bilinebilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek bir aslında korku üflüyor adeta. El Hakka. Peki ne demek El Hakka? Kelime itibariyle ne anlama geliyor? Aslında El Hak kelimesi Ha ve Gaf kelimelerinden oluşuyor. Sözlükte gerçek, sabit, doğru olmak, bir şeyi gerçekleştirmek, bir şeyi kesin olarak bilmek manalarına gelen bir kelime. İsim olarak ise gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey anlamına geliyor. Peki burada El-Hakka deyince ne anlaşılıyor? Aslında sanki o hakikattir o hakikat, o gerçektir o gerçek dercesine bir mana var. O kesin olacak bir şeydir. Sabit demek çünkü. Müfessirlerimizin hemen hemen tamamına yakını El-Hakka, kıyamet demektir diyorlar. El-Hakka diye başlaması belki şu manadan da kaynaklanıyordur. Onu yalanlıyorlar ya, yok öyle bir şey diye. Kıyamet diye bir şey yok. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok. Cennet, cehennem diye bir şey yok diye itiraz eden o müşriklere, kafirlere karşı sure böyle başlıyor. El-Hakkatu mel-Hakka. O hakikattir o hakikat. Nedir o hakikat? Bilir misin dercesine? Onun şiddetli bir hakikatinin, gerçekliğinin olduğuna işaretle böyle vurgulu bir tarzda bir cümle geliyor. Ve mâ edrâke mel-Hakka. Ey Nebi-i Ekrem, sen o Hakka'nın ne olduğunu bilir misin? Nereden bileceksin adeta? Sen onu kuşatıcı bir bilgiyi sana kim verebilir ki zaten? O öyle bir hadise ki o anlatılamaz adeta, dile gelemez, ifadeye dökülemez. O ancak yaşanınca görülecek bir hakikattir. Onun efendim kıyametin dehşeti, o vuku'unun gerçekleşmesinin dehşeti, yeniden dirilmenin nasıl bir hadise olduğu, o cennetin, cehennemin ne olduğu, bunların her biri aslında sadece bir haber vermekle anlaşılabilecek şeyler değil. Bu yönüyle Cenab-ı Hak kıyametle alakalı bir takım böyle bilgiler verdiği ayetlerde çok çarpıcı ifadelerle ona işaret eder. İşte اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ. O vuku bulacak olan vuku bulduğu zaman, yani gerçekleştiği zaman. Bakınız yine bir şey anlamıyorsunuz ama bir şey anlıyorsunuz. Bir şey ortaya çıkacak ama dehşet bir şey ortaya çıkacak. Bir olay olacak. Öyle bir olay ki tasviri mümkün değil, anlatması mümkün değil. Cümleye dökmek mümkün değil dercesine bir ifade bu. El-Hakkatu mel-Hakka. Ve mâ edrâke mel-Hakka. Evet, siz bunu yalanlıyorsunuz ama o her halükarda olacak. Ve sizin onu inkar etmeniz onun gerçekleşmesine engel olamayacaktır. Öyle demek. Siz istediğiniz kadar yalanlayın. İstediğiniz kadar böyle bir şey yok deyin. O hakikatin ta kendisidir dercesine El-Hakkatu mel-Hakka buyuruluyor. Yani meydana gelmesi bir kere gerekli olan, geleceği hiç şüphesiz olan kıyamet demek. Bütün durumların hakkıyla tanınacağı, eşyanın hakikatinin ortaya çıkacağı kıyamet. Yani bir şeyin hakikati. Evet, o gün bütün değerler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Şöyle ifade edelim. Bugün kimi insanları güzel insan, iyi insan diye görürsünüz. Ama acaba yarın perdeler kalktığında o çok büyük gördüğünüz insanlar acaba orada cüceleşecek mi? Onu bilmiyorsunuz. Bugün kapınıza gelse kapınızı açmak istemeyeceğiniz kişiler yarın orada acaba yıldızlaşacak mı? Bilemiyorsunuz. Bugün çok büyük ameller gibi gördüğünüz ameller, eğer içi bozsa, ihlas yoksa, yarın orada terazide hiçbir ağırlığının olmadığını gördüğünüz zaman o amelin hakikatini orada göreceksiniz. Bugün burada alim diye geçinen insanların eğer ihlasları, salih amelleri yeterli değilse, halkın itibar ettiği o şahısların yarın kıyamet gününde ne durumda düşeceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla kıyamet birçok hakikatin ortaya çıkmasına sebep olabilecek bir hadise olduğu için de el-hakka denmiştir. Adeta hakikatlerin ortaya çıkacağı an, hakikatlerin ortaya çıkacağı hadise anlamındadır. Eşyanın hakikati orada belirleyecek. Hangi amel değerli, hangi amel değersiz? Yani amellerimizin özgül ağırlığı orada ortaya çıkacak, belirleyecek. Her bir insanın amelinin karşılığını hakkıyla ve layıkıyla alacağı gün, o gün olduğu için de el-hakka denmiştir. Çünkü hak dediğimiz zaman aynı zamanda yaptığınız bir şeyin karşılığı anlamına da kullanılır. Bu kelime Arapçada bu anlamda da kullanıldığı için el-hakka, yani herkesin yaptığı amelin hakkını, karşılığını alacağı gün demek. Bazı müfessirlerimiz bu kelime anlamlarını çoğaltarak adeta, birçok tabii lügatte anlamları var, onu aşkın mana vermişlerdir el-hakka kelimesine. Kezzebet Semud ve Adun bil Kari'ah. Semud ve Ad kavimleri başlarına çarpacak o ani ve dehşetli felaketi yalanladılar. Evet, bu kadar gerçekken demek aslında. Bu kadar hakikatken, vuku bulması bu kadar kesinken Semud kavmi ve Ad kavmi bu Kari'ayı yalanladılar. Kari'a ne demek? Kari'a kelimesi aslında bir şeyi yoklama maksatlı olarak eliyle bir şeye vurmak manasına da geliyor. Mesela kapı vurmak Arapçada, kapıyı çalmak anlamında da kara kelimesi kullanılır. Kıyamet demektir buradaki anlamı. Peki niye Kari'a ismi kullanıldı? Yani bir şekilde adeta başlarına çalınacak o kıyameti yalanladılar. Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi yalanladılar. Evet, insanların başlarına çarpan, adeta beyinlerinde patlayan, yani adeta bazen ne diyelim, içinize öyle bir ürperti düşürür ki, hani argo tabirde başıma dank etti derler ya da beynime dank etti derler. Çarpılmışa döndüm derler. Ha, işte burada da Kari'a o akılları adeta başlarından alacak derecede sarsan, o şeyi yalanladılar. O şey ne? O şey yeniden diriliş, kıyamet, hesaba çekiliş. İnsanoğlunun işine gelmiyor çünkü. Yapıp ettiği şeylerden hesaba çekilmeyi arzu etmiyor. İnsan en sevdiği birisi tarafından bile hesaba çekilse canı sıkılır. Morali bozulur. Veya en azından bir sıkıntıya girer. Yani bir baba evladını getir bakayım oğlum şu defteri dese, kasa defterini bir getir bakalım, gelir giderimizi bir kontrol edelim dese, acaba yanlış bir şey yazdım mı diye burada bile tedirgin olursunuz. Dolayısıyla hesaba çekilmek, Rabbin huzuruna durmak, o Rab ki insanın gizlediğini de açıkladığını da biliyor, her şeyi biliyor. Ve böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyor insan. Ama istese de istemese de o başına gelecektir. Yani insanın kapısını çalacak felaket adeta. Elbette herkes için bir felaket değil. İnşallah müminler sevinecek o gün. Dünyada belki ağlamıştır, çile çekmiştir. Hak yolu uğruna çektiği nice nice sıkıntılar vardır. Zor günler geçirmiştir. Onun için kıyamet sabahı kurtuluş sabahıdır. Herkes için böyle büyük bir korku sebebi değil ama yine de ne olacağını bilmediği için insan, mümin de olsa, evet iman da etse, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Acaba ben güzel işler yaptım zannediyorum ama acaba Rabbimizin katında bu yaptığım işler gerçekten güzel oldu mu? kabul edildi mi? Onu bilmediği için yine bir ürperti vardır. Mümin de korkar. Bir taraftan ahirete yönelik rağbeti vardır. Yani gönlü akar, arzusu vardır, iştiyakı vardır. Bir taraftan da ürpertisi vardır. İşte son nefesi imanla verebilecek mi? Yarın diriliş gününde hangi safta diriltilecek? Acaba Rabbin huzurunda gerçekten durduğunda, yapıp ettiklerinin hesabını verdiğinde yüz akıyla huzurdan çıkabilecek mi? Hakkın rahmetiyle buluşabilecek mi? Bunlar yine de belirsiz olduğu için ahirete yönelik herkesin içerisinde bir ürperti, içine bir ateşin düşmesi, öyle diyelim. Adeta insanın düşünce dünyasına böyle bir büyük bir soru işaretiyle bir sorunun oluşması tabii bir şey. Cenab-ı Hak hepimize tabii şu dünya hayatında onun istediği gibi güzel bir kul olabilmeyi nasip eylesin. Son nefesimizi imanla vermeyi, yüzümüzün akıyla inşallah o nurlarıyla akıp giden insanların içerisinde haşrolmayı bize lütfeylesin. Rahmetiyle Cenab-ı Hak cümlemizi kuşatsın. Zor geçitler tabii, zor geçitler. Salihlerin bile tir tir titrediği o safha, gelecek safhaları, gelecek yolculuğu elbette herkeste bir ürperti oluşturuyor. فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ Semud kavmi o korkunç, haddi aşkın ses ve sarsıntıyla bir depremle yok olup gitti. Evet, Semud kavmi peygamberlerini dinlememişlerdi. Salih Aleyhisselam'a çok çektirmişlerdi. Onlar da bir tağiye ile helak oldular. Tağiye demek adeta çok aşırı, şiddetli, korkunç şey demektir. Bu bazen ses olarak zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela efendim Hud suresi 67. ayette es-sayha kelimesiyle büyük bir ses, büyük bir gürültüyle, korkunç bir patlama. Araf suresi de er-racife tarzında Semud kavminin helaki ifade edilir. Racife büyük bir sarsıntı, yani deprem sarsıntısı adeta. Fussilet suresinde saikatul azab, o azabın kamçısı bir şekilde yıldırımıyla, bir azap yıldırımı, bir gürültüyle. Bu ayette ise tağiye, korkunç bir hadise, aşırı, hatta aşkın, sıra dışı bir şeyle helak edildiler. Bütün bunlardan yola çıkan müfessirlerimizin bir kısmı derler ki bu büyük bir volkanik patlamayla, evet bunun içinde hem ses var, hem sarsıntı var, efendim hem de helak var. Aşırı bir şiddetli bir azap var. Bununla helak edildiler. Kim? Semud kavmi. Haritadan silindiler adeta. Bazı müfessirlerimiz de burada فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ kelimesinden tağiye kelimesini tuğyanları sebebiyle helak olup gittiler. Yani haddi aştılar. Allah kendilerine bir hudut çizmişti. Bir çerçeve çizmişti. Şöyle yaşayın diye. Onlar da uymadılar. Kırmızı çizgileri aştılar. Tuğyan dediğimiz taşkınlık yaptılar. O Salih Aleyhisselam'ın öldürmeyin, yaklaşmayın kötü niyetle dediği deveyi öldürdüler. Sonuç itibariyle de ilahi emre isyan ettikleri için o tuğyanları sebebiyle helak olup gittiler. Bunu böyle de anlamıştır bazı müfessirlerimiz. Zaten Kur'an ayetleri çok yönlüdür. Şöyle diyebiliriz. Onlar tuğyanları sebebiyle çok şiddetli bir azapla helak olup gittiler. Tabii helak olup giden durup dururken olmaz bu. Mutlaka bir cürmü var, günahı var, isyanı var. Peygamberlere karşı yalanlamaları var. Allah adamlarını incitmeleri var. Var var. Onlar helak oldular. Niye bunları Kur'an anlatıyor? Şunun için. Siz de eğer peygamberlerinize karşı, peygamberinize karşı onu yalancılıkla suçlayarak, onu inciterek, onun getirdiği hakikatlere kulak tıkayarak, alay ederek, asi olarak bir tavır içinde olursanız, sizin de sonunuz helaktir. وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوا بِر۪يحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Ad kavmi ise azgın, uğultulu ve pek şiddetli bir kasırga ile imha edildi. Rihin sarsar, rihi sarsar, böyle bir taraftan soğuk, dondurucu, bazıları yakıcı da diyor buna. Bazı kelimeler zıt anlamlı da olabiliyor Arapçada. Ama daha çok soğuk, kuvvetli esen rüzgar. Buna bugün biz kasırga diyoruz. Bir kasırgayla, şiddetli bir kasırgayla, atiye. Onlar da bununla helak olup gitti. Şiddetli bir rüzgarla. Sekharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feteral kavme fiha sar'a keennehum e'acazu nakhlin khaviye. Onu, o kasırgayı yani Allah, 7 gece 8 gündüz ardı ardına, köklerini kazırcasına onların üzerine musallat etti. Nitekim orada olsaydın, o kavmi orada yere yıkılmış bir halde görürdün. Sanki onlar içi boş hurma kütükleri gibi olmuşlardı köklerinden. Sökülmüş, kökleri üzerine yıkılmış yere. İnsanlar yere düşmüşler, can vermişler. Her taraf ceset dolu. Ama 7 gece 8 gün diyor. 8 gündüz devam etmiş peş peşe. Husumen sürekli, aralıksız. O demek ki kasırga, bugün bile bakıyorsunuz bazen yarım saat sürüyor. Evleri söküyor yerinden, ağaçları söküyor, arabaları havalandırıyor. İşte bunu düşünün ki 7 gün, yani 7 gece 8 gün böyle peş peşe bir kasırga, orada bir şey kalır mı? Hakikaten. Diyor ki Yüce Rabbimiz, bir görseydin o topluluğu diyor sen, bir görseydin orada, o kasırganın olduğu yerde, o kasırganın içinde, o hasenin içinde bir görseydin, hepsi sanki düşüp bayılmıştı. Sar'a, düşüp bayılmak. Yani adeta herkes, işte kimi sırt üstü, kimi yüz üstü, patır patır yere düşmüşler. Ke ennehum, sanki onlar e'acazu nakhlin khaviye. Bu hurmanın diyor, o kökü var, o ana gövde. Yerden sökülmüş, o içi boş bir şekilde yere yığılmış gibi cesetleri görürdün sen. Onları böyle görürdün. Her biri demek ki darmadağın edilmiş. Fehel tera lehum min bakiye. Şimdi onlardan geriye kalmış bir şey görebilir misin? Var mı şimdi bir şey? Bir eser kalmış mı? Yani aslında Yüce Rabbimiz, bugün dolaşıyor olabilirsiniz. Kaşhanelerde oturuyor olabilirsiniz. Kendinizce malınız var, mülkünüz var, evlad-ı yaliniz var, kaleleriniz var. Ama hiçbirine güvenmeyin. Hiçbirine güvenmeyin. O Ad kavmi ki kayaları olmuştu, eşsiz vadileri vardı, dehşet evleri vardı, güçlü kuvvetli adamlardı. Mal cihetiyle de son derece zengin kimselerdi, anlatıyor ayetlerde. Ama hepsi böyle işte, kökü dışarıda yere yatmış, sökülmüş hurma kütükleri gibi böyle helak oldular diyor. 7 gece 8 gündüz devam eden bir kasırga. Cenab-ı Hakk'ın helak için kullandığı bir takım tarih boyunca şeyler olmuş, vasıtalar olmuş. İşte rüzgar bunlardan bir tanesi. Toprak kaymaları olmuş, zelzeleler olmuş. Toprak da galeyana gelmiş. Su, değil mi? Denizler, bazen gökten inen sel gibi yağmurlar, yerden fışkıran sular insanları almış götürmüş. Bugün de bir takım tabii hadiseler oluyor. Bunlara tabiat hadiseleri deyip geçivermek, bazen işi hafife almak oluyor. Hiçbir şey demek ki sebepsiz değil. Evet, evet bunların maddi sebepleri olabilir, izah edilebilir. Ancak her şey maddi değil. Sebeplerin görüneni var, görünmeyeni var. Demek ki görünmeyen, hemen hemen herkesin kolayca fark edemediği sebeplerin bir kısmı da insanların fesatları, isyanları, günahları, gafletleri, küfürleri, şirkleri, zulümleri, bunlar da adeta tabiat hadisesi denilen bu olayları tetikliyor. İnsanoğlu bugün bunu belki hani maddi anlamda laboratuvar ortamında keşfetmekten henüz aciz. Belki öyle zamanlar gelecek. Hadiselerin tahlili yapılırken o hadiselerin çözümü çerçevesinde bu tür günahların, isyanların da bu nevi hadiseleri tetiklediğini insanoğlu belki de keşfedecek. Bugün sadece ilahi ayetlerin haberleriyle biz buna inanıyoruz. Bunlar oluyor. Rabbimiz bize beyan ediyor. Fakat henüz bugünün bilimsel araştırmalarıyla belki bazı şeylerde bir takım izahlarımız olabilse bile olabilir. Nitekim bir takım salgın hastalıklar, şunlar bunlar. Bir takım yanlış davranışlarımız, hatalı işlerimiz, bir takım helaklerin, bir takım böyle yıkımların, felaketlerin sebebi olduğunu görebiliyoruz, izah edebiliyoruz. Ama henüz hepsini yapabilmiş değiliz. İlahi ayetlerin ortaya koyduğu prensipler çiğnendiği zaman acaba toprak nasıl harekete geçiyor? Deniz nasıl harekete geçiyor? Rüzgar nasıl harekete geçiyor? Bunların harekete geçmesinde, adeta Allah orduları olarak harekete geçmesinde hangi amellerimizin ne kadar rolü var? Bunu bugün için bütün yönleriyle tespit edebilmiş değiliz. Ancak bu tespit edilemeyecek anlamına da gelmez. Belki öyle zaman gelecek ki bunların da bu nevi felaketlere ne derecede etkili olduğunu anlayabileceğiz. Ve ca'e Firavun ve men qablahu vel mu'tefikat bil khati'e. Firavun, ondan önceki daha pek çok topluluk ve alt üst olan şehirlerin halkı, ki Lut kavmi olduğu ifade ediliyor burada, kastedilen kavimden maksadın, onlar da o günah ile adeta geldiler, bu günahı işlediler, o günahı işlediler. O günah ne? Şirk günahı. Hakkın hatırlatmaları, ilahi mesajlarını görmezden gelme, yalanlama günahı. Ahireti yalanlama günahı. El-hati'e, onlar da bir hata işledi. İşte Firavun'un işlediği hata belliydi. Musa Aleyhisselam'a ve onun getirdiğine baş kaldırıyordu. Firavun'dan öncekiler de işte Ad kavmi, Semud kavmi gibi daha nice nice kavimler. Vel mütefikat, alt üst olan kavimler. Bu da Lut Aleyhisselam'ın kavmine işarettir deniyor. Belki başka alt üst olan kavimler de vardır, bilmiyoruz. İnsanlık tarihini bütün yönleriyle henüz aydınlatabilmiş değiliz. Ama Rabbimiz haber veriyor. Bunlar da diyor bir hata ile geldiler. Bir büyük günahla geldiler. İşte hak ve hakikate karşı muhalefetle geldiler. Yapmamaları gereken bir büyük suçla geldiler. Bunu yaptılar. Yaptılar ve onlar da helak oldular. فَاَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ. Aslında bu ayet bir anlamda onların hatalarının ne olduğunu da izah ediyor. Bir hata işlediler, bir cürümle geldiler ve Rablerinin kendilerine gönderdiği elçiye asi oldular. Evet, hepsi haktan gelen o elçiye, her bir kavmin kendine göre bir elçisi vardı. Allah göndermişti. Her bir topluluğa bir uyarıcı göndermişti. Rablerinin elçisine asi oldular. فَاَخَذَهُمْ ahzetel rabiye. Onlar böyle asi olunca da Allah da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Yani sarsıcı bir, şiddetli bir yakalamayla onları derdest etti. İnna lemma dagal ma'u hamalnakum fil cariye. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide şüphesiz biz taşımıştık diyor Cenab-ı Hak. Kime diyor sizi diye? İşte bu Kur'an'a muhatap olan bütün insanlığa ve Nuh Aleyhisselam zamanına işaret ediyor. Nuh Aleyhisselam'a bunun için ikinci Adem de denir. Evet biz o gün o gemide değildik zahiren ama zürriyetimiz adeta temellerimiz, babalarımız o gemideydi. Onun için sizi diyor Cenab-ı Hak biz taşıdık. Siz bugün yaşayan kimselersiniz. Sizin bugün hayatta olmanızı biz o gün gemide sizi taşıyarak sağladık. Bu nimeti bilin, bunu görün diyor Cenab-ı Hak. İnna lemma dagal ma'u hamelnakum fil cariye. O geminin içinde sizi taşıyan bizdik. Niye yaptık bunu? Lineceleha lekum tezkira ve ta'iyaha udunu va'iye. Bunu size bir ibret ve öğüt yapalım. Dinlemeye açık kulaklar da onu iyice dinleyip bellesin diye. Biz bunu tekrar adeta tekrar biz bunu size hatırlatıyoruz. Bakınız bu hakikati hatırlatıyoruz. Neden? Bundan bir öğüt alasınız. Bir nasip alasınız. Bir kendinize gelesiniz. Gerçekleri bir bir hatırlayasınız. Ve eğer can kulağıyla dinlerseniz bundan çok şey elde edersiniz. Zaten biz bunları diyor bir öğüt alasınız diye bir de can kulağıyla dinleyip kendinize çekip düzen veresiniz diye biz bunları anlatıyoruz. Bu yaşadığınız geçmişte de adeta atalarınızın yaşadığı bu halleri size hatırlatıyoruz. Cenab-ı Hak Yüce Rabbimiz her birimize öğüt alacak akıllar, kalpler gerçekten can kulağıyla dinleyecek dinleme özelliği, kulaklar nasip eylesin efendim. Dinlemesini bilen, görmesini bilen, öğüt almasını bilen elbette kendine dost doğru bir yol tutacaktır. O yolda istikamet üzere bir kulluk sergileyebilecektir. Yok, bu hatırlatmalara kulak tıkarsa bir insan, aklını çalıştırmazsa, gönül kapılarını açmazsa kaybeden kendisi olacaktır. Böylesi bir duruma düşmekten alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırız. Değerli dostlar, bugün de tefsir dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde El-Hakka suresinin 13. ayetinden itibaren devam etmiş olacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.